Ayrım 42.
Sayfa numarası 985. Atatürk'ün ölümünden 1980'e dek 19 olağan, 8 olağanüstü kurultay yapıldı. Tüzükler programlar değiştirildi ve birçok yeni karar alındı. Ancak bunların tümü değişim, gelişme ve ilerleme değil, gerileme ve Atatürkçülüğün karşıtına dönüşme kararları oldu. Cumhuriyet Halk Partisi 1950 seçimlerine Atatürk'ün adını kullanarak vatandaş oyunu Atatürk'ün kurduğu İnönü'nün başında bulunduğu CHP adaylarına ver. CHP 1919-1999 Hikmet Bila, Doğan Kitapçılık AŞ, 2. basım 1999, sayfa 116 sloganıyla girdi. Bu davranış tümüyle iki yüzlü bir siyasi davranıştır. Atatürk'ün yaşamı boyunca gerçekleştirdiği ilkelerin tümü uygulamadan kaldırılıyor, ancak onun kurduğu bir parti olduğu söylenerek halktan oy isteniyordu. Üstelik seçim bildirgelerinde, mitinglerde ve hükümet kararlarında hala Demokrat Parti'yi bile şaşırtan ödünler veriliyor, sözler söyleniyordu. Devlet yalnızca özel sektörün karlı bulmadığı alanlara yatırım yapacak, kar amacıyla girişimde bulunmayacaktır. Deniz yolu ve eşya taşımacılığı özel girişime bırakılacaktır. Çiftçiyi topraklandırma kanununun 17. maddesi tümüyle kaldırılacaktır. Devlet şirket ortağı kişilere yeni olanaklar sağlayacaktır. İmam Hatip kursları açılacak, hacca gitmek isteyenlere devlet döviz verecektir. İlkokullara din dersi konacak, 1925'ten beri kapalı olan türbeler yeniden açılacaktır. AGE sayfa 127 ve 128. Halka Atatürk'ün adı kullanılarak söylenenler bunlardır. Şemsettin Günaltay'ın 14 Ocak 1949'da başbakan yapılmasıyla din bağlantılı siyasi ödünler yoğunlaşacaktır. Günaltay, medrese eğitimli ilk başbakandır ve Cumhuriyet gelenekleriyle çelişen uygulamaları gecikmeyecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 4 Şubat 1949'da Arapça ezan okunacak, 4 Mayıs'ta Vatana İhanet Yasası, 1 Mart 1950'de tekke ve türbelerin kapatılmasına ilişkin yasa, yürürlükten kaldırılacaktır. Seçimlerden iki ay önce 23 Mart 1950'de İsmet İnönü, anayasanın değiştirilerek altı okun anayasadan çıkarılacağına yönelik halka söz verecektir. AGE sayfa 133. Parti yönetimi bu tür sözler verip açıktan yürütülen bir karşı devrim hareketine girişirken, CHP büyük çoğunluğu müdafaa-i hukuk geleneğine bağlı yaygın bir örgüt ağına sahipti. 63 il, 490 ilçe, 1084 bucak şubesi, 19.667 köy ocağı, 2056 mahalle ocağı, 1584 semt ocağı ve 1.898.394 üyesi vardı. Türkiye'de siyasi partiler Profesör Tarık Zafer Tuna'ya Arba Yayınları 2. baskı 1995 sayfa 577-578. Üye sayısı 1950'de 20.9 milyon olan Türkiye nüfusunun %9'una denk geliyordu. Bu oran günümüz nüfusu için 6 milyondan çok üye demekti. CHP içinde 1980'e dek çok şey değişti. Yeni yöneticiler, kadrolar geldi geçti, yeni program ve politikalar kabul edildi. Demokrat Parti'ye muhalefetle geçen 10 yılda 27 Mayıs'ta kurucu mecliste, kısa süreli koalisyon hükümetlerinde ve 1970 sonrası dönemde pek çok gelişme yaşandı. 30 yıl boyunca parti içi çatışmalar, uzlaşmalar, ayrılık ya da birleşmeler oldu. Pek çok şey değişti ancak bir tek şey değişmedi. Cumhuriyet Halk Partisi sürekli bir biçimde Cumhuriyet'in temel ilkelerinden bağlı olarak Kemalizm'den ödün verdi. Kendisini var eden müdafaa-i hukuk anlayışından uzaklaştı ve halka yabancılaştı. CHP yönetimine egemen olan siyasi irade, bilinçli bir tutarlılık içinde Atatürkçülükten, devrimcilikten ve bağımsızlıktan uzaklaşmayı sanki kendine görev edinmişti. Adeta görünmez bir el, sanal bir güce dayanarak planlı ve programlı bir bütünlük içinde Türk devrimini ve bu devrimin sonuçlarını ortadan kaldırıyordu. 22-27 Haziran 1953'te yapılan 10. Olağan Kurultay'da Kemalizm programdan çıkarıldı. Yerine Atatürk yolu diye ne anlama geldiği belli olmayan bir kavram getirildi. Büyük Larus Gelişim Yayınları 4. cilt sayfa 2507. 21-24 Mayıs 1956'da yapılan 12. kurultayda biçimini 10 yıl önce kendilerinin belirlediği demokrasi işleyişinden şikayet edilmeye başlandı. demokrasinin gerekli yasal güvenceden yoksun olduğu, rejimin selametini sağlamak için yasal güvencelerin arttırılması gerektiği söyleniyor, bir an önce nispi seçim sisteminin uygulanması isteniyordu. CHP'nin soyuelçi Rahmi Kumaş, Çağdaş Yayınları 1999 sayfa 83-84. Dış isteğe bağlı olarak telaşlı bir acelelikle demokrasi getirenler, getirdikleri demokrasiyi beğenmez hale gelmişlerdi. 16. Kurultay 14-16 Aralık 1962'da Avrupa Birliği'ne, o zamanki adı Avrupa Ekonomik Topluluğu, üyelik başvurusu nedeniyle olacak Batı'ya yöneltilen övgü sözlerinde belirgin bir artış vardı. Kurultay bildirisinde Avrupa ile bütünleşme, NATO'ya bağlılık ve demokrasinin tüm dünyada korunmasından söz ediliyordu. Türkiye'nin demokrasiyi karşılaştığı tehlikelerden dünya çapında korumak için kurulmuş olan Batı İttifak Sistemi'ne ve onun temel direği olan Atlantik Paktı, NATO yazarın notu, sarsılmaz bir sadakatle bağlı olduğu söyleniyor. Bu bağlılığın aynı zamanda Türkiye'nin yerine getirmesi gereken kaçınılmaz bir ödev sayıldığı dile getiriliyordu. AGE sayfa 126. Artık CHP'nin Batı'ya olan bağlılığı bilinen bir olguydu, ancak bu bağlılık ilk kez kaçınılmaz bir ödev olarak açıklanıyordu. 1949'da yapılan üyelik başvurusu NATO tarafından 1952'de kabul edildiğinde CHP milli politikanın milli eseri, Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi İletişim Yayınları 6. cilt sayfa 1941 biçiminde coşkulu açıklamalar yapmış, ancak o zaman bile bağlılığı ödev haline getirdiği söylememişti. Batı'ya bağlılığı ödev sayanlar ya da Atlantik Paktı'na sarsılmaz bir sadakatle bağlı olanlar yalnızca CHP'liler değildi. NATO'ya sadakatle bağlı Demokrat Partililer, onları deviren 27 Mayısçılar, 12 Martçılar, 12 Eylülcüler ve hükümetlerde yer alan tüm siyasi partiler hep Batı'ya ve NATO'ya sadakatle bağlıydılar. 27 Mayıs'ta ihtilalcilerin radyodan yaptığı ilk yayın NATO'ya ve CENTO'ya bağlıyız sözleri ile başlıyordu. O günlerde ordudan emeklilik yoluyla yapılacak kitlesel subay tasfiyeleri için gerekli olan para NATO tarafından karşılanmıştı. NATO Kuvvetleri Komutanı Norstad acele Ankara'ya davet edilmiş, bu iş için para istenmiş ve ABD'den 12 milyon dolar borç alınmıştı. ABD kısa bir süre önce 4 Temmuz 1960'da ihtilalcilere 1 milyar dolarlık yardım anlaşması da imzalamıştı. Şimdi ordudan subay atmak için borç veriyordu. İkinci adam Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabevi 3. cilt 4. baskı İstanbul 1983 sayfa 478. ABD CHP'nin Atatürk'ün ölümünden hemen sonra başlattığı ve 1945'ten sonra yoğunlaştırdığı politikalar sonucu 10-15 yıl içinde emekli ikramiyeleri için borç verecek kadar iç olgu haline gelmişti. 18-21 Ekim 1966'da yapılan 18. kurultayda nereden ve neden çıktığı tam olarak anlaşılamayan ortanın solu diye bir kavram yoğun olarak tartışıldı. Sol, sosyal demokrasi, demokratik sol gibi tanımlar Türk devriminin söylemlerinde yer almayan kavramlardı. Sosyalist Enternasyonel'in üyelik önerisi 1927 kongresinde kabul edilmemişti. CHP o güne dek bu tür tanımlardan uzak durmuştu. 18. kurultayda genel sekreter olan Bülent Ecevit, ortanın solu kavramına ısrarla sahip çıktı. Bu kavramı 1974'te demokratik sol haline getirdi. 1976'da CHP'yi Sosyalist Enternasyonel'e üye yaptı ve sert söylemlerle düzen karşıtı eleştirilere başladı. Ecevit, Atatürk devrimlerini halka ulaşmadığı ve yeterince radikal, köklü yazarın notu olmadığı için eleştiriyordu. Bireylerin inançlarını açıkça uygulamaya sokabilmesi gerektiğini söylüyor, laiklik uygulamalarına katı oldukları için karşı çıkıyordu. CHP, Örgüt ve İdeoloji, Doçent Doktor Ayşe Güneş Ayata, Gündoğan Yayınları 1992, sayfa 84. Parti içindeki siyasi rakiplerine karşı çok sert davranıyor, bunların daha önce yeterince radikal bulmadığı Kurtuluş Savaşı yöntemleriyle ezileceğini söylüyordu. Biz, halkı ezilmekten ve sömürülmekten kurtarmaya çalışıyoruz. Milli mücadelede Kurtuluş Savaşı yazarı notu, içeriden kurtuluşu engellemek isteyenler olmuştur. Onlar nasıl yenildiyse bugün sosyal ve ekonomik kurtuluş hareketine gösterilen engellemeler de öyle ezilecektir. CHP'nin soy ağacı Rahmi Kumaş, Çağdaş Yayınları 1999. 28-29 Nisan 1967'de yapılan 4. Olağanüstü Kurultay'da sosyalizmi aşama olarak kabul eden komünistlerle hiçbir ilgimiz yoktur. Partimize yönelik olarak yapılan Marksist suçlamalarını nefretle karşılıyoruz. CHP sosyalist değildir ve olmayacaktır biçiminde açıklamalar yapıldı. AGE sayfa 177 ve 181. Ancak Bülent Ecevit'in Türkiye'nin her yanına yaydığı söylemler, ceza yasasının 141. ve 142. maddeleri nedeniyle sosyalistlerin bile söylemekten çekineceği kadar sertti. Toprak işleyenin, su kullananın, ne ezilen ne ezen, insanca hakça bir düzen, bu düzeni değiştireceğiz. Toprak ve su ağalığına son, köylünün olmayan toprakta demokrasi olmaz, toprak işgalleri devrimci eylemlerdir gibi sözler söylüyordu. AGE sayfa 204, 206 ve 208. Söylenenler içinde devlete karşı özenle seçilmiş söz ve eleştiriler de vardı. Sağda servet, aşırı solda devlet, ortanın solunda halk egemendir. Halk devletin değil, devlet halkın hizmetinde. Devlet ve servet köleliğe karşıyız. Yerel yönetimler gerçek demokrasinin gereği olan yetkilerle donatılacaktır. AGE sayfa 189, 201, 206 ve 256 biçiminde sloganlaştırılmış sözler sıkça yenileniyordu. Bülent Ecevit 8 Ocak 1970'te Batı Berlin'de "Bana sosyalist derseniz size teşekkür ederim" diye bir açıklama yaptı. CHP 1919-1999 Hikmet Bila, Doğan Kitapçılık AŞ 2. basım 1999 sayfa 238. Bu açıklamadan 6 ay sonra yapılan kurultayda Türkiye'de gerçekleştirilecek devrimin tanımı yapıldı. Sosyalist Ecevit ve Partisi CHP yapacakları devrimi şöyle tanımlıyordu. Türkiye'de yapılması gereken gerçek devrim altyapı devrimidir. Yani üretim ilişkilerini yeniden düzenleyen ve ekonomik gücü aracının, tefecinin, büyük toprak sahibinin, yabancı sermaye işbirlikçisinin elinden alıp köylünün, işçinin, sanatkarın eline veren devrimdir. Toprağı işleyene, suyu kullanana veren devrimdir. CHP'nin soy ağacı Rahmi Kumaş, Çağdaş Yayınları 1999, sayfa 211. Bülent Ecevit, uzun siyasal yaşamı boyunca toprak devrim, su kullanımı tefeciden, ağadan ya da işbirlikçiden alıp işçiye köylüye vermek gibi konularda söylediklerinin aksine hemen hiçbir girişimde bulunmadı. 1970-1980 yılları arasında milyonlarca insanı peşinden sürüklemeyi başardı, iki seçim kazandı, iki kez hükümet kurdu. Ancak miting meydanlarında halka söz verdiği konularda hiçbir şey yapmadı. Gösterişli bir yükselişle elde ettiği siyasi gücünü sessizce yitirdi. 1999'da yeniden başbakan olduğunda Türk halkı bambaşka bir Ecevit'le karşılaştı. Toprak işgali, su kullanımı ve devrimin yerini artık küreselleşme, global liberalizm ya da özelleştirme söylemleri almıştı. Bülent Ecevit verdiği sözleri yerine getirmedi ama önemli bir siyasi işlevi yerine getirdi. 60'lı yılların sonuyla 70'li yıllarda yayılan ve giderek sosyal bir muhalefete dönüşen ulusçu ve bağımsızlıkçı halk hareketinin denetim altına alınması ve giderek sönümlenmesine büyük katkısı oldu. O dönemde işçi hareketi gelişip örgütleniyor, köylüler toprak işgalleri yapıyor, üniversite gençliği anti-emperyalist nitelikli eylemlere girişiyordu. Süleyman Demirel başkanlığındaki Adalet Partisi hükümetleri bu eylemlere baskı uygularken Ecevit devrimci söylemlerle ortaya çıkıyor ve toplumsal muhalefet baskı yöntemlerinden çok daha etkili bir biçimde yön değiştiriyordu. Cumhuriyet Halk Partisi öncesinde olduğu gibi Bülent Ecevit'in devrimci döneminde de geleneksel batıcılığını sürdürdü. NATO'ya, Batı dünyasına ve demokrasi ülkelerine olan bağlılık bu dönemde de geçerliydi. Ortak pazar, IMF, Dünya Bankası politikalarına bağlı kalındı. İçeride ezilen ve ezenin olmadığı bir düzenden, devrimden söz ediliyordu ama iş dışarıyla ilişkilere girince Türkiye'nin kalkınmak için dış borç alması gerektiği söyleniyordu. 18-20 Ekim 1968'de yapılan 19. kurultayda dış borçlanma ile ilgili olarak şu karar alınmıştı. Bozuk düzenin bir sonucu olarak yeterli döviz geliri elde edemeyen Türkiye'nin kalkınmak için muhtaç olduğu kaynakları dış yardımlarla, borçlarla, yazarın notu, sağlaması gerekmektedir. AGE sayfa 194. 6 Mayıs 1972'de yapılan 5. Olağanüstü Kurultay siyasi ahlak açısından hırsın, vefasızlığın ve geçmişe saygısızlığın kaba örneklerinin yaşandığı bir kurultay oldu. Çok uzun bir süre CHP'nin hemen her şeyi olan İsmet İnönü, kalp kısılması, spazm geçirmiş ve kurultay bu nedenle ertelenerek 6 Mayıs'ta alınmıştı. İnönü, Bülent Ecevit'le çalışmak istemiyor ve parti meclisi değişmezse CHP yok olur, CHP'nin geleceği tehlike içindedir, anlaşmazlık benim ve Bülent'in birlikte görev almasıyla giderilemez, karşı karşıya olmamız dostluğumuzu bozmaz, Ecevit'le çalışmam ya ben ya da Ecevit seçilmelidir, diyordu. AGE sayfa 222. Ecevit'in bu çağrıya verdiği yanıt, o dönemdeki açıklamaların tümünde olduğu gibi son derece sertti. İnönü'ye, demokratik bir partinin yasalara saygılı üyeleri mi olacağız, kapı kulları mı olacağız, CHP'de hukuk mu yürüyecek, buyruk mu, diyerek yanıt verecektir. AGE sayfa 223 ve 52. Ecevitçi olarak tanınan Ahmet Üstün, İnönü, İnönü, İnönü, keramet mi yani, der. CHP 1919-1999 Hikmet Bila Doğan Kitapçılık AŞ 2. basım 1999 sayfa 221. Delegeler arasında İnönü'ye karşı saygısız bir muhalefet örgütlenmiştir. Yapılan oylamada 709 delege Ecevit'ten, 507 delege İnönü'den yana oy verir. İsmet İnönü 8 Mayıs 1972'de 88 yaşındayken önce genel başkanlıktan daha sonra CHP üyeliğinden istifa eder. Oysa İnönü 1947'de yapılan ve değişmez genel başkanlığı kaldıran kurultayda yurdun siyasal yapısında yapıcı ve yaratıcı işlevine kesin olarak inandığım CHP'nin daima üyesi olarak kalacağım demişti. CHP'nin soy ağacı Rahmi Kumaş, Çağdaş Yayınları 1999, sayfa 223 ve 52. Cumhuriyet Halk Partisi 12 Eylül 1980 darbesinden sonra herhangi bir mahkeme kararına dayanmadan 16 Ekim 1981'de kapatıldı. Gerçekleştirilen eylem sıradan bir parti kapatma olayı değil, olumlu olumsuz etkileriyle 60 yıldır Türk siyasi tarihine yön veren temel bir kurumun yok edilmesiydi. Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün kurduğu parti olarak onun ilkelerinden ne denli uzaklaşmış olursa olsun, Türk siyasi sisteminin ana unsuru, Cumhuriyet'in siyasi alandaki dokunulmazlıklarından biriydi. Yeni devlet ve yeni toplumun kuruluşuna öncülük etmiş, halk içinde kök salmış, Türk parti sistemine biçim vermişti. Tek parti ya da iki partili dönemlerde siyasi istikrarın temel unsurlarından biriydi. O denli etkiliydi ki ondan ayrılan kişi ya da grupların siyasi yaşamı sona erer, Demokrat ya da Adalet Partisi'nden başka herhangi bir parti ona rakip olabilecek kadar güçlenemezdi. Halkçılar ya da demokratlar olarak tanımlanan bu iki siyasi gelenek başlangıçta parti yaşamında kalıcı bir denge oluşturuyor. Bu denge batıda olduğu gibi rejime bağlı iki partili bir yönetim düzenini ayakta tutuyordu. Birbiri yerine iktidara geçen bu partiler halk üzerinde kurdukları güçlü etki nedeniyle rejim karşıtı küçük partilerin büyümesine olanak vermiyordu. 12 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Adalet Partisi'ni kapatarak bu düzeni ortadan kaldırdı. Türkiye'yi parti karmaşası ve siyasi istikrarsızlığın yaşandığı bir ülke haline getirdi. CHP kapatıldıktan sonra siyasal yaşam kendi iç dengesini bir daha kuramadı. Partiler tümüyle dış etkiye açık, paraya ve iletişim teknolojisine bağımlı, kolay yönlendirilebilir ve halktan kopuk bağımlılık araçları haline geldiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasından sonra ortaya çıkan Halkçı Parti, HP, Sosyal Demokrat Parti, SODEP, birleşimle oluşan Sosyal Demokrat Halkçı Parti, SHP ve yeni Cumhuriyet Halk Partisi girişimleri bugün bambaşka bir CHP yaratmıştır. Atatürk 1935 yılında "Sonuna dek benim olarak kalacağını nereden bileyim?" demekte haklı çıkmıştır. Günümüzdeki CHP'nin Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi ile bir ilişkisi yoktur, bambaşka bir örgüttür. Bu ayırımı en özlü biçimde bugünkü CHP'nin genel başkanı Deniz Baykal'ın sözlerinde buluyoruz. Baykal, 22 Ağustos 2002'de Atatürk'ten kopuşun ilanı anlamına gelen şu sözleri söylemiştir. "Türkiye'de kutsal devlet anlayışından insan odaklı devlete geçilecek. İçine kapalı Türkiye, küresel Türkiye haline getirilecek. Karma ekonomi yerine çağdaş piyasa ekonomisi yerleştirilecek." Baykal Derviş Sentezi, Hürriyet, 22-8-2002. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Mustafa Kemal 10 Eylül 1922'de İzmir'e girerken "Bel kahveden körfeze bakar ve bir rüya görmüş gibiyim" der. Ergenekon, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, AK Şevket Süreyya Aydemir Tek Adam, Remzi Yayınları, 8. basım 1983, 3. cilt sayfa 11. Kısa bir süre sonra Halide Edip Adıvar'a şunları söyler: "Asıl mücadele bundan sonra başlıyor." Milli Kurtuluş Tarihi, Doğan Avcıoğlu, İstanbul Matbaası 1974, 3. cilt sayfa 1299. Birbiriyle çelişir gözüken bu iki yaklaşım aslında gerçeği ve geleceği anlatan sağlam birer saptamaydı. Hiç olmayacak gibi görünen bir zafer kazanılmış ve siyasi bağımsızlık elde edilmiştir. Şimdi bu kazanım ekonomik ve kültürel bağımsızlıkla tamamlanmalı ve gerçek kurtuluş sağlanmalıydı. Bu ise gelişmeye dönük köklü dönüşümler, devrimci atılımlar ve belli ki siyasi çatışmalar demekti. Gerçek kurtuluş için gerekli olan devrimler dönemi, yani asıl mücadele şimdi başlayacaktı. Atatürk dönemindeki devrimler sürecinde farklı boyut ve şiddette çok sayıda iç mücadele yaşandı. Gizli ya da açık gerilimler, politik çatışmalar, etnik ya da dinsel ayaklanmalar, suikastler, devrime ayak uyduramayan kırgınlık ve karşıtlıklar uzun bir süre siyasi yaşamın temel ögeleri oldular. Kurtuluştan sonra hızla ortaya çıkan ve tümünün üstesinden gelinen çatışmalar içinde devrimi ve önderi Mustafa Kemal'i en çok rahatsız eden en erken ve en ciddi siyasi karşıtlık en yakın çevresinden geldi. Kurtuluş Savaşı'nda birlikte mücadele ettiği ve büyük yararlılıklar gösteren bir grup üst düzey komutan, yanlarına kimi eski iddiatçıları da alarak Cumhuriyet henüz bir yaşındayken geniş bir siyasi muhalefet başlattılar. Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Rauf Orbay, Adnan Adıvar, Cafer Tayyar Eğilmez, Rüştü Paşa, İsmail Can Polat muhalefetin önde gelen isimleriydi. Atatürk'ün kurup geliştirmeye çalıştığı halk fırkasına karşı 17 Kasım 1924'te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurarak muhalefet başlattılar. Muhalefet başlatan kadro ülkenin geleceği için tutacakları yolu, programlarını, düşünce ve eylemlerini ne halka ne de kendi yakın çevrelerine anlatabildiler. Anlatabilecekleri tutarlı bir gerekçeleri de yoktu. Maddi temeli olan, ülke gerçeklerine uygun, tutarlı bir dünya görüşünden ve dünyayı kavrayabilecek bir anti-emperyalist bilinçten yoksundular. Hemen tümü kazanılan zaferin gerçek boyutunu, dünyaya yaptığı etkiyi ve dayandığı temelleri kavrayamamışlardı. Ulusal bağımsızlığın önemini gerçek boyutlarıyla bilmiyorlardı. Rauf Orbay devrimlere gerçek anlamda henüz başlanmamışken 9 Eylül 1924'te "Devrimler bitmiştir, devrim sözü sermayeyi ürkütüyor" diyor. AGE sayfa 1328. Hazırlanmakta olan parti programında gümrük vergilerinin indirilmesini, yabancı sermayenin teşvik edilmesini ve serbest ticaretin geçerli olmasını istiyordu. Türkiye'de siyasi partiler Profesör Tarık Zafer Tuna'ya, Arba Yayınları 2. baskı 1995 sayfa 616-621. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın önderleri giriştikleri eylemde esas olarak Kurtuluş Savaşı'nın kendilerine kazandırdığı saygınlığa güveniyordu. Kendileri dışında da güvendikleri bir başka güç daha vardı. Bu güç, savaş boyunca Ankara'ya ve Mustafa Kemal'e karşı sert bir muhalefet yürütmüş olan İstanbul basınıydı. İstiklal, Son Telegraf, Vatan, Tanin ve Tevhid-i Efkar gibi önemli gazetelerin desteği, Milli Mücadele'de İddiaççılık, Erik Jean Zürcher, Bağlam Yayınları, 2. basım 1995, sayfa 198. Terakkiperver hareketini olduğundan daha güçlü gösteriyor, abartılı haber ve yorumlarla muhalefeti daha atak ve sert olmaya özendiriyordu. Bilinç düzeyleri yetersiz ve her biri kendisini Kurtuluş Savaşı'nın gerçek önderi gibi gören insanların yapılan yayınlardan etkilenmemeleri olanaksızdı.